Benedict Wittig.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kör.
Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.
Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Yelta Köm. Bugün stüdyoda konuklarımız var. Plankton Project. Plankton Project'ten aramızda Ezgi Çiftçi, Dilşat Alada, Ezgi Küçükyürü ve Hüma Şahin var. Bugün aslında program Perşembe günü yayınlanacak ama şu an Cumartesi günü kayda alıyoruz. Ankara'da bir patlama oldu. Biraz morallerimiz bozuk ama yine de bu ülkede iyi şeyler de oluyor. Onlardan bahsetmekte yarar var diye düşünüyoruz. Şöyle başlayalım. Hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk.
Plankton Project tam olarak nedir? Biraz dinleyicilerimizle onu paylaşırsanız sevinirim.
Tabii. Plankton Project'in aslında bizim sürekli kullandığımız bir tanım var. Onu söyleyebilirim başta. Küçük ölçekte işlerin büyük etkiler yaratabileceğine inanan tasarımcıların bir araya gelerek üretim yapabileceği bir oluşum diyoruz biz buna. Çünkü Plankton Project bir ofis ya da kalıcı bir ekibi olan bir şey değil. Plankton Project'in biz bir organizasyon olmasını, bunun her seferinde yani değişen ve fikirleri olan bir parçası olmak isteyen insanlarla yeniden proje üretmesini düşündük. Plankton Project'te ilk projesini Ovacık'ta yaptı.
Ovacık'ta yaptı. Bu Ovacık meselesine gelmeden önce biraz aslında siz kimlerden oluşuyorsunuz? Nerede tanıştınız? Bu fikir nereden çıktı? Onlardan da bahsetmek ister misiniz?
Biz genel olarak Plankton Project şu anda 8 kişi, 9 kişiyiz. Hepimiz İTÜ'deniz, birimiz hariç. Hepimiz de öğrenciyiz. Öğrenci oluşumlu. Bu isimleri tek tek sayayım isterseniz mesela. Ezgi var burada, ben varım. İşte Dişat. Bunlara gerek yok sanırım. İşte İTÜ'de öğrenciler olarak oluşturduk biz bunu. Aslında daha çok Ezgi'nin böyle bir kendi kafasında var olan düşünceler yığını arasından çıkan bir şey oldu. İşte o düşünceler yığının arasından çıktığında, Ovacık'a gittiğinde de gördüğü şeyle Plankton Project birleşti aslında. Yani Plankton Project vardı ve Ovacık sonra oldu gibi bir şey olmadı. Ovacık'la Plankton Project çıktı. Bunun için böyle şeyler söyleyebiliriz galiba.
Yani şöyle bir durum var aslında. Biz hani sürekli bakıyorduk, üretimlere bakıyorduk. Avrupa'daki, Uzak Doğu'daki. Ve hani insanların tekil, yani bir üstte bir hoca, bir tutor ya da bir ofis olmadan ürettikleri öğrencilerin ya da grupların ürettikleri bir böyle bir oluşumlara, ölçekli işlere bakıyorduk. Ve hani biz neden yapmıyoruz? Neden yaptığımız her şey iki boyutlu kalıyor ve hani acaba yapabilir miyiz? Bizim elimizde olan bir şey mi? Bunu tartışıyorduk, merak ediyorduk aramızda. Baktığımız örnekler oluyordu. Bu aşamada Ezgi'nin Ovacık'a başka bir proje için gidip orada var olan bir sorunu tespit etmesiyle ilk fikir ve ilk heyecan açığa çıktı aslında.
Aslında dinleyicilerimize Ovacık'ın da hangi Ovacık olduğundan da bahsetmekte yarar var. Yani sosyal medyada hepimiz komünist başkan olarak bildiğimiz ya da ana akım medyada işte TKP'nin kazandığı belediye olarak geçen Tunceli'nin Ovacık ilçesinden bahsediyoruz. Bir yandan da aslında bu sizin tüm dertleriniz için de şundan da bahsetmekte belki yarar var. Hani Plankton Project'in Ovacık'ta bir iş yapması aslında Ovacık'ta olmasından dolayı da öne çıkmış bir durum değil. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla da böyle çok nasıl denir, dışa dönük bir PR diyeceğim. Hani dışa dönük bir PR şeyle aslında çok fazla bağıra bağıra yaptığınız bir iş de değil. Daha çok bu kendi dertlenmenizin içinde var olduğu belli. O yüzden belki bunun hikayesini Ezgi tam olarak nasıl kuruldu bu ilişki, ne zaman başladı, neden aslında Ovacık'a gittiniz? Ondan bahsedebilirsin.
Yani şöyle oldu. Yani Ezgi'nin ve Dilşad'ın biraz bahsettiği gibi bir süredir bu benim kafamı kurcalayan bir meseleydi. Böyle küçük ölçekte yani böyle imkanımız olduğunca, yetişebildiğimiz kadar bir şeyler üretelim. Bu olsun zaten ve bunu nasıl yapabiliriz ya da neden yapmıyoruz diye birazcık etrafımda böyle bunu bu konuda istekli olabilecek ya da yapabileceğini düşündüğüm insanlarla bu meseleyi konuşmamla zaten kafamda biraz kurulmaya başlamıştı. Sonra ben Ovacı'ya gittiğimde de orada Fatih Başkan'la tanıştım. Başka bir proje için gitmiştim ben ama o sırada bizimle yani zaten çok ilgilen. Ovacık Belediyesi şöyle sürekli olarak hani şu kapının olmaması efsanesi var ya, o bir efsane değil, gerçek. Orada gerçekten bir kapı yok ya da belediyeden ya da halktan herkes birbirine çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Çok kolay temas kurabiliyor. Bizimle de çok ilgilenmişlerdi oraya gittiğimizde. Otobüs durağa ihtiyacından bahsetmişlerdi. İki tane durağı ve pek de kullanışlı olmayan iki durağı, çünkü hazır cam duraklar, Tunceli yazın çok sıcak olan bir yer, sera etkisi yaratıyor, altında beklenilmiyor. Ve pek de sevmiyor aslında Ovacık halkı, çok böyle daha doğal malzemeyle ilişki kurmak isteyen bir halk. Bayağı da iyi bir paraya almışlar. Ben onu fark ettim ki aslında tam sırası, biz bunu yapabiliriz. Bu bizim elimizden gelir. Ve bunun üzerine de Fatih Başkan'la iletişim kurmaya devam ettik. Ben İstanbul'dan böyle yakın arkadaşlarım olan hem de bu işle ilgilenebilecek ve becerebileceğini düşündüğüm insanlarla paylaştım bunu. Sonra bir araya gelerek tasarım sürecini başlatmış olduk Haziran gibi. Ve biraz tasarımla uğraştıktan sonra da Temmuz ayında Ovacı'ya gidip uygulamasını da gerçekleştirdik.
Bu biraz tasarım sürecini de açabilir misiniz? Hani okulda çalıştınız büyük olasılıkla ya da işte birbirinizin evlerinde, ama hani o tasarım sürecindeki nasıl diyeyim kafanızdaki düşünceler, orayı bilmek ya da oradaki insanlarla ilişki kurmak, gitmeler gelmeler vesaireler.
Yani aslında en başta herkesin yaptığı gibi bir şey yaptı ve Google'a Ovacık yazdık. Ama gerçekten her şey çok havadaydı. Hep herhangi birimizin gidip deneyimlediği bir mekan değil. Hava durumunu dahi bilmiyoruz. O süreçte aslında bize en yardımcı olan şey belediyenin danışmanı olan Hayati abinin yanımıza gelmesiydi. Hayati abiyi Taşkış'la da ağırladık. Onunla tanıştık, konuştuk ve hani bir aşamada o bize aslında Ovacık'ı anlattı. Hani mesela şundan bahsetti. Onlar için ne kadar değerli bir durum olduğundan. Çünkü hani insanların orada 40 dakika otobüs beklediğini ve bu otobüsü beklerken bir ilişki kurduklarını, aslında oranın bir sosyal ortama dönüştüğünü, hani ve o beğenmedikleri durak için bile bizim için ne kadar iyi bir şey olarak değerlendirdiklerini, hani yani bütün olanakları aç olduklarını ve bu yüzden yapacağımız şeyin çok değerli bir şey olduğunu anlattı. Aynı zamanda işte hava durumundan, koşullarından, mevsimsel özelliklerinden ve malzemesinden bahsetti. Bizim aslında o aşamada hani nereye yapacağımızı ve ne yapacağımızı o aşamada öğrendik. Oradan sonra şekillenmeye başladı yavaş yavaş. İşte en başta 5 durak yapacaktık. Çünkü 5 durağa ihtiyaçları vardı. Bu yüzden de 5 farklı tasarım yapmak gibi bir amaçla başladık. Ki 5 farklı tasarım da ürettik. Ama hani ürettiğimiz tasarımlar şöyleydi. İşte birisi daha şehir içinde, birisi daha yol tarafında, yani Ovacık'a giriş kısmında. Hani ona göre yolda daha çok beklenecek ve daha fazla insanın barınabileceği bir durak önerip, hani bu durağın onları kışın yağmurdan, soğuktan koruyabilecek yapısının olması ya da yazın gerçekten güneşi engelleyebiliyor, sera etkisi yaratmıyor olması gibi şeyler öne çıktı. Bir yandan da hani oranın ağacını, hani oranın kerestesini kullanalım, ne elimizde var onları değerlendirelim gibi şeyler çıktı. İşte sepet örer gibi ördükleri bir sazlık malzemesi olduğunu, taşlarının olduğunu, bunları öğrendik ve böyle böyle gelişti aslında. En önemlisi Hayati abinin gelmesiydi galiba.
Evet, ama bir de bir yandan şunu her zaman biliyorduk. Yani oraya gittiğimizde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bunun için tasarımı mümkün olduğu kadar yani böyle karmaşıklıktan uzak, daha net, ben basit demek istemiyorum ama aslında daha basit bir strüktür üzerinden düşünmeye çabaladık ki bu oraya gittiğimizde çok işimize yaradı. Çünkü orada her zaman halkın kendi arasında da çok söylediği bir şey var. Orası mağduriyet bölgesi. Biz bu kadarını tahmin etmiyorduk ama oraya gittiğimizde malzemeyi bırakın yani usta bulmakta bile sıkıntı yaşadık. Dolayısıyla böyle her şey aslında çok yani orada da alınmış çok karar oldu ki bu aslında sanırım zaten üretime geçen her tasarımın karşılaştığı bir şey ama biz de bunu bu ölçekte öğrenmiş olduk. İyi oldu.
Ya aslında bir yandan hani bir konvansiyonel bir mimarlık ofisi ya da mimarın yöntemini kullanarak, yani burada şeyden bahsediyorum, yöntem derken metodolojisi değil, yani ilişki kurma yönteminden ziyade aslında o mimarlığın yine tüm araçlarını kullanarak siz projelendirdiniz sonuçta, yani
evet.
modelini yaptınız vesaire yaptınız. Onların ilişkisini kurdunuz. Burada da aslında şeyin de önemi var. Yani bu nasıl diyeyim? Görece sadece bir sosyal sorumluluk projesinden öte hani siz kendi araçlarınıza, becerilerinize buna cevap vermeye çalıştınız benim anladığım.
Evet ama bir yandan başka bir şey de çok bilmiyoruz. Yani bizim anladığımız ve ürettiğimiz yani üretim dilimiz ve anladığımız dil de bu aslında. Yani birbirimize anlatmak için de o modele ya da bir şeye ihtiyaç duyuyorduk. Yani sanırım bu artık böyle çok da yadsıyamayacağımız bir şey bundan sonraki üretimlerimiz için.
Zaten bir de tasarım aşamasında şöyle de bir şey oldu. Yani biz 9 kişiyiz ve tasarım aşamasında hepimiz varız. Ve 9 kişi bir durak tasarlayacak. Yani hani şimdi grup olaylarını, grup çalışmasını biliriz kesin. Bir tartışma çıkar, birinin dediği birini tutmaz falan. Orada mesela şey yaptık. Yani herkes anladı mı Ovacı'yı? Anladı. Herkesin kafasında bir şey belirlendi mi? Belirlendi. O zaman ayrılalım. Herkes kendi tasarımını yapsın. Niye öyle yaptığını açıklasın. Böyle 2-3 gün birbirimize zaman verdik. Herkes çalıştı evde falan. Herkes bir şey tasarladı, model yaptı, kolaj yaptı, bir şeyler falan. Sonra evet artık toplanıyoruz ve bunu kendi aramızda tartışacağız. Toplandık. Şimdi Ezgi kendi yaptığını anlatıyor. Dişat kendinkini anlatıyor. Ben kendimkini anlatıyorum falan. Sonra bakıyoruz işte evet tamam bak senin şu bahsettiğin şey aslında Ovacık'ın işte o sera etkisi için çok kıymetli bir şey, onu kullanalım. Senin işte bahsettiğin şey o insanların iletişimi için çok kıymetli, oradan o parçayı kullanalım derken tasarım aslında böyle bir aşamada başladı ve bitti gibi olmadı. Yani bütün herkesinkinin kolektif birleşti ve öyle bir tasarım çıktı.
Yani bir kişinin iki gecede yapabileceği şeyi biz 9-8 kişi bir ayda yaptık.
Ya bu aslında bir yandan da şu açıdan da iyi çünkü nasıl diyeyim yani kolektif üretim vesaire konuşulduğu zaman sürekli ilk insanların aklına düşen şu oluyor yani 10 kişi bir araya gelip hani bir şey yapılır ama o an hani o bir şey yapılacağını düşünür ama aslında yine de onu bir üretim üzerinden tartışmak bence yani gittiğiniz yaptığınız yol o yüzden de belki daha verimli olmuş olur çünkü ayrılıp hani yine o üretimin üzerinden konuşup tek bir üretim üzerine yapmak yoksa dediğiniz gibi o 10 yani 9 kişi bir ay boyunca da tartışabilirdiniz yani
böyle bir yandan süreçti.
Seçmeseydiniz. Biraz bu inşaat sürecinden de bahsedelim çünkü anladığım kadarıyla sadece tasarlamak değil bir yandan da gidip orada birebir şantiyesini de kurup içinde kaldınız. Hani Ovacı'ya ilk gittiğiniz günden başlayabiliriz isterseniz.
Tamam o zaman ilk giden olarak Ovacı'ya gidişimizden bahsedeyim ben. Çünkü biz şöyle yaptık. Hem tam günlerimiz uygun değildi hem de ne kadar süreceğini neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için bir tedbir olarak posta posta gittik. Yani ikişer ikişer gittik oraya. Geç gidenler biraz geç döndü falan. Ben ilk başta Uğur'la beraber gitmiştim. Uğur Latif Çelebi bu arada. Ve beraber oraya gittiğimizde fark ettik ki aslında zaten orada ki bizim yani oraya giderken daha yolda haberini aldık. Suruç'ta patlama oldu. Ve yani oraya gittiğimizde çok yani her yer çok karmaşık, son derece gergin ve üzgün bir ortam vardı. Ve bir de şundan da bahsetmeliyim ki yani Ovacık Belediyesi gerçekten evet çok zor bir şeyi başarmaya çalışıyor ama bunu imkanları çok kısıtlı olarak yapıyor. Dolayısıyla da aslında biz yani tam da neyle karşılaşacağımızı bilmeyerek oraya gittiğimizde pek de bir şeyin hazırlıklı olmadığını fark ettik. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan diye düşünürken ama çok iyi niyetli oldukları için bize her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir süre yani malzemeyi nereden tedarik edeceğiz, usta kim olacak? Orada hakikaten usta bulma sıkıntısı var. Derken Yusuf Usta'ya ulaştık. Yılmaz abi bize o aşamada çok yardımcı oldu. Yusuf Usta başta böyle çok mümkün görmedi sanırım yapacağımız şeyi. Fakat sonra biz biraz daha tanıdıktan sonra bize olan güveni de arttı. Ve böyle çok yardımcı oldu. Her aşamasında çok yardımcı oldu. Derken yani böyle aslında orada zaman içerisinde insanlarla bir ahbaplık ilişkisine de dönüştü oradaki ilişkimiz. Hasan dayı vardı her şeyimizde yardımcı olan, bizi götüren getiren, malzeme almamız gerektiğinde bize yardımcı olan. Ve yani aslında bu insanlar belediyede çalışan ya da Ovacıklı olup yani bize yardımcı olmak isteyen insanlar. Başta böyle bir iki gün hiçbir şey yapamayarak yani böyle bir organize etmekle geçti.
Yani sonrasında da aslında iki gün zaten onlarda biraz yaz havası da vardı. Suruç'taki cenazelerden birkaçı çünkü Ovacık'tan çıkmıştı.
Bir tanesi.
Yani Dersim'den çıkmıştı daha doğrusu. Bu yaz ve o hüzün halinden de sonra biz artık üretime geçmeye çalışıyoruz. Ve onlar da bizi destekliyor. Hani ilk gün temel kazdık ve kalıp çakıldı, betonu döküldü. O aşamada gerçekten hani bizim İstanbul'dan gelen işte çıtı pıtı gençler olduğumuzu ve çok da yardımcı olamayacağımıza inandılar. Onlar aslında biraz o anlamda ilk başta bir karamsarlıkları vardı. Nasıl bitecek? 6 tane genç gelmişler ama hani neresinden tutacaklar gibi bir durumla girdik. Ama sonra hani Yusuf Usta'nın da Yılmaz abinin de bizim çabamızı fark ettikleri an ile beraber bizim gerçekten olaya dahil olmamız, bir yandan kerestelerin kesilmesine, bir yandan betonun karılmasına, kalıpların çakılmasına yardım etmemiz başladı. Belki de en değerli kısım bizim için orasıydı. Çünkü mimarlık eğitimini de biliyoruz hepimiz. Yani sürekli bir şeyler yapıyoruz ama ne bileyim uygulama olarak hep o havada kalan bir durum. Bu yüzden bu kısma dahil olmak aslında bizim en başta hani bu kadar küçük ölçekli bir müdahaleyle öğrenebileceğimiz şeylerin genişliğini de bize göstermiş oldu. Yani şu an gerçekten kaç ölçekte ne beton karılıyor ya da nasıl kalıp çakılıyor, çivi nereden tutuluyor, nasıl vuruluyor, bunların hepsini bir şekilde öğrenmiş ve dahil olmuş olduk. O anlamda bizim için uygulama kısmı çok keyifliydi. Ve hani Yusuf Usta'nın da emeğini ve özverisini atlamamak lazım. Gerçekten bize ilk günden sonra inanılmaz güvendi, öğretti. Öğrettikten sonra da hep birlikte yaptık bu işi.
Evet, bu arada Yusuf Usta yıllık iznindeydi mesela. Aslında evinde dinlenebilirdi ama o bizim yani ta İstanbul'dan çıkıp oraya gidip bu işi bu kadar yapmak istediğimizi fark edince yardımcı olmayı tercih etti. Bu bile zaten fazlasıyla kıymetli.
Şimdi dinleyicilerimiz sizin yani yaptığınız son ürünü, otobüs durağını sizin web sayfanızdan ya da biz sonrasında blog koyduğumuzdan görebilecek ama biraz daha sonra bu malzeme hikayesini öğrenmek istiyorum. Çünkü tek bir malzemeden de yani yaptığınız iş böyle tek bir ahşaptan dönme bir şey de değil. Farklı farklı bir sürü malzeme var ama dediğin gibi bir mağduriyet bölgesi. Hani oraya gidip de seçtiğiniz malzemeler var. O malzemelerin böyle hepsinin başka hikayesi var büyük olasılıkla.
Yani aslında o malzemelerin hikayesinde çok can alıcı bir nokta var. Biz başta ilk gittiğimizde evet çimentomuz vardı. Kerestelerimizi önceden tedarik etmiştik.
Aslında kerestelerimizi de önceden tedarik etmemiştik. Onu da söyleyelim. Yani oraya gittiğimizde mesela ovacığa gelebilecek yapı malzemesi olarak kullanılabilecek bir ahşap. Yani biz dikmeleri mesela çam ağacından yaptık. Ama biz zannediyoruz ki zaten oradan bulabiliriz.
Neşe buluruz falan diyor.
Fakat mesela Elazığ'dan sipariş verildi ve Elazığ'dan gelmesi zaten onların bir gün iki gün falan sürdü. Yani orada her şey değişti birdenbire. Ahşabın cinsinden tutun da cephenin malzemesine kadar her şey değişmiş oldu biz oraya gittiğimizde.
Yani cephe malzemeleriyle ilgili olan kısım aslında can alıcı. Biz gittik ve hani tasarımımızda gabyon duvarlar var. İşte ovacıktaki insanların ne kadar her şey dahil ve işte politik olduklarını bildiğimiz için böyle kara tahtalar önermiştik. Ne sunta bulabiliyoruz, ne OTV bulabiliyoruz. Aslında hani çünkü yani onların alışık olmadığı bir durum. Bizim alışık olduğumuz şeyler tasarımda bunları kullanmak. Fakat oradaki insanların gerçekten hep yaptıkları bir ürün üretme sistemi var. Ve ona çok dahil olmayan malzemeler oldukları için bulamadık. Daha sonra Hasan Dayı, belediyenin bir çalışanı. Bizim her şeyimize ilgilenen insanlardan biriydi. O şöyle dedi. Ya aslında bizim belediyenin bir deposu var. Artık malzemelerin, kullanılmayan malzemelerin olduğu. Hani siz oraya bir bakın isterseniz. Ve bizi oraya götürdü. Orası gerçekten bizim için hani cennet. Bu hayaldi gerçek oluyor. Geri dönüşüm cenneti gibi bir şey oldu. Çünkü yani kullanılmayan ranzalardan işte belediyenin banklarına, kapılarına ve bir sürü metal, ahşap malzeme bulabildik. Ve onları dönüştürmeye başladık. Aslında öyle şekillendi cephelerimiz. Dediğimiz gibi biraz gittiğimiz yerde değişen durumlarla şekillenen bir tasarıma dönüştü. Mesela ranzaların altlarından suntalar bulduk ve o suntaları boyayıp kara tahtalar yaptık. Ya da gabyonu nasıl yaptığımızı Ezgi anlatsın.
Evet yani gabyon aslında gabyonu nasıl yaptığımızı anlatma aşamasında şunu söylemeliyim. Bence biz oraya gittiğimizde yani insanlarla gerçekten iyi şekilde iletişim kurabilmişiz diye düşünüyorum. Çünkü yani tam olarak ne yapmaya çalıştığımızı ya da ne istediğimizi bir şekilde iyi anlatabilmişiz. Biz onlara sürekli olarak mesela Hasan Dayı ile malzeme bulmak konusunda çok yardımlaşıyorduk. O bizi her yere götürüyordu. Ona böyle sürekli fotoğraf gösterip duruyorduk. Yani biz aslında böyle bir şey yapmak istiyoruz. Bizim şöyle bir tele ihtiyacımız var. Şudur budur derken Hasan Dayı yani o sırada Ovacık'ta yapılan bir yol yapım inşaatından artmış çitleri görünce, metal çitleri, hemen aklına bizim Durağan Cephesi gelmiş ve yani bu bağı kurabilmiş olması bile yani ona bir şekilde derdimizi anlatabildiğimizi gösteriyor bence. Hemen böyle arabasının arkasına yüklemiş, getirdi. Bizim yanımıza geldi. Size bir sürprizim vardı dedi ve baktık, hakikaten aradığımız çeşitte bir tel yani
çelik
gelmiş.
Çelik bir tel getirdi bize.
Bu sayede yani aslında o çelik tel hiç yoktu Ovacık'ın tamamında. Onlarla gabyon yapabildik. İçindeki taşları Munzur Nehri'nden işte topladım, kepçeyle çıkarıp getirdiler. Munzur Nehri'nin taşlarını kullandık. Yani böyle evet, aynı zamanda malzeme de dönüştürmüş olduk galiba. Yani
bizi tatmin ettiniz.
Yapmak istediğimiz her şeyi yaptık.
Bir yandan aslında şunu da sormak istiyorum. Belki onu da anlatabilirsiniz. Hani en başta Ezgi dedi ya, bu kolektif bir tasarım halinde herkesin başka bir önerisi toplandı vesaire gibi. Hani biraz da tasarımınızın aslında tam olarak ne işlev gördüğünü daha böyle detaylı anlatabilir misin? Hani kara tahta dedin, gabyon duvar dedin, hani bunun sebepleriyle beraber anlatmanız belki.
Yani onunla ilgili şöyle bir şey var aslında. Şimdi ben oraya ilk başta gittiğimde Fatih Başkan'ın anlattığı şeylerden benim sürekli anlatıp durduğum şey şuydu. İlk başta o cam duraklar oraya geldiğinde bir tane teyze oraya oturmuş, işte bir süre durağı sevmiş falan. Yani böyle çok mutlu olmuş Ovacık'a yeni bir şey yapıldığı için. Ve başkan sorduğunda yani hani beğendin mi, ne yaptın? O da evet çok güzel, ben burada oturur bakınırım gibi bir şey söylemiş. Yani aslında orada insanların bir anlamda böyle oturup vakit geçirip ve bir sosyal ilişki yaşayabileceği bir mekana da ihtiyaçları var. Bir de hatta biz oradayken bir tane amca gelip bize şey dedi, baktı böyle ne yaptığımızı anlamaya çalıştı. Biz de anlattık, işte otobüs durağı, böyle burada bekleyeceksiniz, otobüs gelecek. Baktı, güzel olmuş, evet elinize sağlık, sehpada koyacak mısınız dedi. Yani biz bunu birazcık aslında başkanın daha önce anlattığı hikayeden öngörebildik sanırım. O yüzden aslında çok oturma yeri olan, biraz daha böyle altında vakit geçirilmesi hem fiziksel anlamda hem de mekansal anlamda kolay olan bir şey yapmaya uğraştık. Bir yandan da malzemenin mümkün olduğu kadar doğal olmasını istedik. Bir de tabii ister istemez kendi estetik anlayışımız kapsamında oldu. Ve yani bu şekilde.
Yani Ovacık'a zaten girdiğiniz andan itibaren bütün duvarlarda, bütün cephelerde yazılar görebiliyorsunuz. Yani her yerde bir pankart asılı ya da işte birinin adı yazıyor, bir slogan yazıyor. Biz bunu aslında biraz hani öngördük diyelim. Çünkü birisi mutlaka bizim yaptığımız şeyin üzerine bir şey yazmak isteyecek. Burası böyle bir yer. O zaman biz de onların yazabileceği bir yer yapalım. Bir kara tahtamız olsun. Cephenin iki tarafı kara tahta, arkasında işte hani çinko bir yüzey var ki o da kara tahta ıslanmasın ve şişmesin. Gabyonun sebebi de bahsettiğimiz gibi burası kar yağışını yoğun bir şekilde alan bir yer. Hani hem o soğuktan koruma durumunu tamamen kapalı ve solid yüzeylerle sağlamaktansa gabyon gibi daha küçük parçalardan oluştuğu hissedilen bir şeyle sağlamak bize daha yakın geldi sanırım. Aynı zamanda cephede farklılıklar yapmak istedik. Çünkü yani sıkıcı bir durum olmasın. Onlar çünkü zaten diğer duraktan şu yüzden memnun değillerdi. İşte zaten her yerde gördüğümüz bir şey ve sıkıcı bir şey. Bunu istemiyoruz gibi bir tavırları vardı.
Bir de orada şey konusunda çok bilinçli halk. Yani evet, doğal malzeme olsun. Mesela eski bir mahalle var. Şu an bayağı yıkılma aşamasında olan. Onun malzemesi taş. Yani oradaki mimarinin sivil mimarinin malzemesi genel olarak taş ve kerpiç sıva. Örneğin yani böyle orada yaşayan insanlar betonarme yapılara yerleşmeyi bile istemiyor. Bir tane kadınla konuşmuştuk. O şey diyor, ya bu evler kokuyor diyor. Yani betonarme evler için bunu söylüyor. Onlar kokuyor. Yani böyle doğal olan şeye bir tutunma var hakikaten orada. Genelde aslında birçok küçük yerde haklı olarak daha ucuz maliyetle daha çok şey üretebilmek için bunu pek şey yapmıyorlar, sahip çıkmıyorlar. Fakat orası öyle değil.
Programımız aslında çok sonuna doğru geldik sohbet ilerleyince. Aslında konuşacağımız başka bir sürü konu vardı ama ben yine de teşekkür etmek istiyorum. Hani geldiğiniz için ve hikayenizi paylaştığınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Çünkü... Son olarak tamam. En son bir amcanın durakla ilgili bir yorumundan bahsetmek istiyorum. Ne kadar ütopik bir yer olduğunu anlatmak için Ovacık'ın. Biz oturuyorduk son günlerimiz ve amca gelip yanımıza işte oturdu. Bir gölgede oturuyoruz. Küçük bir ağacımız vardı. Amca gerçekten beğendim. Hadi doğruyu söyle, fikrini alalım dedik. Ve o da bize neyi beğendin mi dedi. Biz de durağı beğendim dedik. O da siz buraya gelmişsiniz, benim coğrafyamı görmüşsünüz, benim yemeklerimi yemişsiniz ve benim insanlarımla tanışmışsınız. Bunu döndüğünüzde İstanbul'da başka insanlara anlatacaksınız ve burası sizin için artık bir anı. Ve siz buraya gelip bir emek harcadınız. Bu üretim de bu kadar güzel oldu. Tabii ki beğendim. Çünkü bu yani sadece sizin yaptığınız durak değil. Aslında bir süreç olarak değerli bir şey diye bir yorum yaptı. Bu bizim için çok özel bir yani konuşmaydı aslında. Bunu paylaşmak istedim.
Tamam, buradan o amcamızı da selamlarımızı iletelim. Ben en son şeyden bahsedeyim. Plankton Project'in projelerine ulaşmak için Facebook sayfanızdan ve Instagram ve web adresiniz var galiba.
Web adresiniz henüz yok.
Tamam, biz de açıkmimarlık.blogspot.com adresinden paylaşacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.
Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm.
Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.